Ayrım 2.
Düşünülmüş ya da bilinçli insan eylemlerinin bilinçsiz alışkanlıklardan daha sonra söz edeceğiz. Tümünün kökeninin aynı olduğunu gördük. Erdemli diye adlandırılan davranışlar ya da kokuşmuş denenler, küçük dolandırıcılıklar kadar büyük özveriler de, çekici davranışlar kadar itici davranışlar da tümü aynı kaynaktan türer. Tümü bireyin doğasının bir davranışına yanıt vermek içindir. Hepsinin amacı zevk arayışı, bir acıyı yok etme isteğidir. Bunu dayanak olarak belirtebilecek bir yığın olgunun çok kısa bir özeti olan önceki bölümde gördük. Bu açıklama karşısında dinsel ilkeler içinde yüzenlerden feryatlar yükselmesi anlaşılır bir şeydir. Bu açıklama olağanüstüne yer bırakmaz. Ölümsüz ruh düşüncesini gereksiz bulur. İnsan her zaman yalnızca doğasının gereksinimlerine boyun eğerek davranıyorsa, tıpkı bilinçli bir otomat gibi ise ölümsüz ruha ne gerek vardır? Çok az zevk tanımış ve fazlasıyla acı çekmiş olan ve öteki dünyada karşılık bulacaklarını hayal edenlerin son sığınağı ölümsüzlük ne olur? Ön yargılar içinde büyümüş, kendilerini her zaman aldatmış olan, bilime pek güvenmeyen, düşünceden çok duygular tarafından yönlendirilen bu kişilerin son umutlarını yok eden bir açıklamayı kabul etmemeleri anlaşılır bir şeydir. Ama geçen yüzyıldan günümüze insan eylemlerinin doğal açıklamasını ya da bencillik kuramını her işittiklerinde başta söz ettiğimiz genç nihilistle aynı sonucu çıkartmakta ve kahrolsun ahlak diye bağırmakta acele eden bu devrimciler için ne demeli? İnsanın doğasının bir gereksinimine yanıt bulmak için şu ya da bu biçimde davrandığına inandıktan sonra bundan bütün davranışların birbirinden farksız olduğu, artık ne iyi ne de kötü diye bir şeyin olduğu, boğulan bir insanı yaşam pahasına kurtarmakla saatini elde etmek için onu boğmanın aynı değerde iki davranış olduğu, insanlığın özgürlüğü için çalıştığından idam sehpasında ölen şehit ile arkadaşlarını soyan küçük alçağın aynı değerde olduğu, her ikisi de bir zevk elde etmek istediğinden sonucunu çıkartmakta acele eden kişilere ne demeli? Dahası bu kişiler ne iyi ne de kötü bir kokuyu, ne gülün güzel kokusunu, ne de şeytan tersi ağacı akıntısının pis kokusunu hissetmemek gerektiğini, çünkü bu kokuların moleküllerin hareketinden başka bir şey olmadığını, ne güzel ne de kötü bir tat olduğunu, çünkü kininin acısının da, goyav ağacı meyvesinin tatlılığının da moleküllerin hareketinden kaynaklandığını, ne fizik güzellik, ne de çirkinlik, ne zekilik, ne de aptallık olduğunu, çünkü güzelliğin ve çirkinliğin, zekanın ya da aptallığın da organizma hücrelerinde hareket eden kimyasal ve fiziksel titreşimlerin sonucundan başka bir şey olmadığını eklerlerse, hala saçmaladıklarını ama en azından bir delinin mantığına da sahip olduklarını söyleyebiliriz. Ama bunları demediklerine göre bundan ne sonuç çıkarabiliriz? Yanıtımız basittir. 1723'te arıların masallarında bu tarzda düşünen Mandeville, 1723-1770 yıllarının Rus nihilisti, günümüzün Parisli herhangi bir anarşisti böyle düşünmektedir. Çünkü farkında olmaksızın daima Hristiyan eğitimlerinin verdiği önyargıların batağındadırlar. Kendilerini ateist, materyalist ya da anarşist sansalar bile tamamıyla kilise papazlarının ya da Budizmin kurucularının düşünce tarzıyla fikir yürütmektedirler. Gerçekten de bu iyi yaşlılar bize davranış ruhun ten üzerindeki zaferini ifade ediyorsa iyidir. Ruh üzerinde ten egemen olursa kötüdür. Her ikisi de olmazsa davranış ne iyi ne de kötüdür. Davranışın iyi ya da kötü olduğuna karar vermenin başka yolu yoktur diyorlardı. Kilise papazları da şöyle diyorlardı. Hayvanlara bakın, onlarda ölümsüz ruh yoktur. Davranışları yalnızca doğanın gereksinimlerinden birine yanıt vermek içindir. Bu yüzden hayvanlarda ne iyi ne de kötü davranış olabilir. Tümü de birbirinden farksızdır ve bu nedenle hayvanlar için ne cennet ne cehennem, ne ödül ne de ceza olur. Ve genç dostlarımız da Aziz Agustinus ve Aziz Çakyamuni'nin nakaratını yineler ve şöyle derler. İnsan hayvandan başka bir şey değildir. Davranışları yalnızca doğasının gereksinimine yanıt vermek içindir. Bu yüzden insan için ne iyi ne de kötü davranış vardır. Tüm davranışları aynıdır. Her zaman bu lanet olası suçluluk ve cezalanma düşüncesi akıldan geçer. Doğaüstü esinden kaynaklanan bir davranışın iyi, doğaüstü kökeni olmayanın önemsiz olduğunu öğreten hep dinsel öğretinin bu saçma mirasıdır. Yine meleğin sağ omuzda, şeytanın sol omuzda olduğu düşüncesi daima buna en çok gülenler de vardır. Şeytanla meleği kovarsanız size artık hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğunu söyleyemem. Çünkü buna karar vermek için başka neden bilmiyorum. Papaz, şeytanı ve meleği ile birlikte hep buradadır ve tüm materyalist cila onu gizlemeye yetmez. Daha kötüsü kimilerine kırbaç, kimilerine yurttaşlık ödülü dağıtan yargıç da her zaman buradadır. Ve ceza ile ödül düşüncesini söküp atmaya anarşinin ilkeleri bile yetmez. Bu yüzden ne rahip ne de yargıç istiyoruz ve yalnızca şunu diyoruz. Şeytan tersi ağacının akıntısı pis kokuyor. Yılan beni ısırıyor. Yalancı beni aldatıyor mu? Bitki, sürüngen ve insan her üçü de doğanın gereksinimine uyar. Olsun, demek ki ben de pis kokan bitkiden, zehiriyle öldüren hayvandan ve hayvandan daha zehirli insandan nefret ederek kendi doğamın gereksinimine uyuyorum. Ve bunun için ne zaten tanımadığım şeytana ne de yılandan daha çok tiksindiğim yargıca başvurmadan gerektiği gibi davranacağım. Ben ve benim antipatiklerimi paylaşan herkes doğamızın gereksinimine boyun eğiyoruz. Doğa karşısında hangimizin haklı ve dolayısıyla güçlü olduğunu göreceğiz. Bunu göreceğiz ve böylece Aziz Agustinlerin iyi ile kötü arasında ayrım yapmak için başka dayanakları yokken hayvanlar dünyasının bile çok daha etkili dayanaklara sahip olduğunu göreceğiz. Böcekten insana dek genel olarak hayvanlar dünyası ne İncil'i ne de felsefeyi inceleme gereği duymadan neyin iyi neyin kötü olduğunu mükemmel biçimde bilir. Bunun böyle olmasının nedeni yine kendi doğalarının gereksinimindendir. Soylarını koruma ve böylelikle her birey için olası en büyük mutluluk payına sahip olma gereksinimi. İyi olan ile kötü olan arasında ayrım yapmak için Musevi, Budist, Hristiyan ve Müslüman tanrı bilimciler ilahi telkinin yardımına sığındılar. Yaban ya da uygar, cahil ya da bilgin, sapkın ya da iyi ve dürüst olsun, insanın her zaman iyi mi, kötü mü davrandığını bildiğini ve özellikle kötü davrandığında bunu bildiğini görüyorlardı. Ama bu genel olguya bir açıklama bulamayarak burada ilahi bir telkin aramak yolunu seçtiler. Ardından metafizikçi filozoflar bize bilinçten, mistik buyruktan söz ettiklerinde bu zaten bir sözcük değişiminden başka bir şey değildi. Ama toplu halde yaşayan hayvanların da tamamen insan gibi iyi ile kötü arasında ayrım yapmayı bildiği şeklindeki bu basit ve çarpıcı gerçeği ne tanrı bilimciler ne de metafizikçi filozoflar incelediler. Dahası hayvanların iyi ve kötü kavramları insanınkiyle kesinlikle aynı türdendir. Hatta her ayrı sınıfın en gelişmiş temsilcilerinde balıklar, böcekler, kuşlar, memeliler bu kavramlar aynıdır. 18. yüzyıl düşünürleri bu gerçeği iyi saptamışlardı. Ama o zamandan beri unutuldu ve şimdi bu gerçeğin tüm önemini yeniden ortaya çıkarma sırası bizdedir. Karıncaların benzersiz gözlemcisi Forel, midesini balla bir güzel doldurmuş bir karınca, başka aç karıncalara rastladığında onların kendisinden hemen yiyecek istediklerini bir yığın gözlem ve olgu sonucunda kanıtladı. Ve bu küçük böcekler arasında karnını doyurmuş bir karıncanın aç dostları da karınlarını doyursun diye yediği balı çıkarması bir görevdir. Karıncalara sorun, kendi payını aldıktan sonra aynı yuvadaki diğer karıncaları beslemeyi reddetmek doğru bir davranış olur mu? Anlaşılmaması olanaksız davranışlarla size bunun çok kötü bir şey olacağını söyleyeceklerdir. Böylesine bencil bir karıncaya diğer türlerdeki düşmanlara davranıldığından daha sert davranılır. Bu olay iki farklı tür arasındaki bir kavga sırasında meydana gelse kavga bırakılıp bu bencile karşı saldırıya geçilir. Bu olgu kuşkuya hiç yer bırakmayan deneylerle kanıtlanmıştır. Ya da bahçenizdeki serçelere, bahçenize attığınız ekmek kırıntılarını yemeğe herkesin katılması için küçük topluluğa haber vermemek doğru olur mu diye sorun. Yağmacı bir dağ serçesinin komşusunun topladığı ve kendisinin toplama zahmetine katlanmadığı saman kırıntılarını komşusunun yuvasından çalarken doğru davranıp davranmadığını serçelere sorun. Serçeler hep birlikte hırsızın üzerine atlar ve onu gaga darbeleriyle kovalarken size hırsızlığın çok kötü bir davranış olduğu yanıtını vereceklerdir. Köstebekleri de sorun. Aynı koloniden başka köstebeklerin yeraltı depolarına girişini reddetmek doğru olur mu, olmaz mı diye. Onlar da bu cimri köstebeğe karşı her türlü hırgürü çıkararak size bunun çok kötü bir davranış olduğu yanıtını vereceklerdir. Nihayet ilkel insana, örneğin Çukçe'ye kabile üyelerinden birinin yokluğunda onun çadırından yiyecek almak doğru bir davranış mıdır diye sorun. Adam kendi bezisini bulabilecek durumdaysa bunun çok kötü bir davranış olduğunu söyleyecektir size. Ama yorgunsa ya da gereksinimi varsa besini nereden buluyorsa oradan almalıdır. Ama bu durumda da başlığını, bıçağını ya da hatta düğümlenmiş bir ip parçasını bırakmalıdır ki geri dönen avcı çadırını bir hırsızın değil bir dostun ziyaret ettiğini anlayabilsin. Bu önlem çadırının yakınında bir hırsızın olası varlığı düşüncesinin avcıya vereceği kaygıyı ortadan kaldırmış olur. Binlerce benzer olay sayılabilir. İyi ve kötü kavramlarının insanda ve hayvanda ne kadar özdeş olduğunu göstermek için yığınla kitap yazılabilir. Karınca, kuş, köstebek ve yaban Çukçe ne Kant'ı, ne Aziz Pederleri, ne de Musa'yı okumuşlardır. Ama bununla birlikte hepsi aynı iyi ve kötü kavramlarına sahiptir. Bu düşüncenin özünde ne olduğu üzerinde bir an düşünürseniz karıncalarda, köstebeklerde, Hristiyan ahlakçılarda ya da ateistlerde iyi diye adlandırılan şeyin soyun korunması için gereken olduğunu hemen görürsünüz. Ve kötü olarak adlandırılan ise soya zararlı olan şeydir. İyi olan Bentham ve Millin dediği gibi birey için değil tüm ırk için güzel ve iyi olandır. Demek ki iyi ve kötü düşüncesinin dinle ya da gizemli bilinçle hiç ilişkisi yoktur. Hayvan soyunun doğal bir gereksinimidir bu ve dinlerin kurucuları, filozoflar ve ahlakçılar bize ilahi ya da metafizik kendilikten söz ettiklerinde her bir karıncanın, her bir serçenin kendi küçük topluluklarında uyguladıkları şeyi yineleyip durmaktan başka bir şey yapmazlar. Topluma yararlı mıdır? O zaman iyidir. Zararlı mıdır? O zaman kötüdür. Bu düşünce alt gruptaki hayvanlarda çok sınırlı olabilir ya da en ileri hayvanlarda genişleyebilir ama özü hep aynı kalır. Bu düşünce karıncalarda karınca yuvasıyla sınırlıdır. Tüm toplumsal gelenekler ve görgü kuralları yalnızca aynı yuvanın bireyleri için gerekir. Asla başkaları için değil. Bir karınca yuvası bir diğer yuvayla tek bir aile oluşturmaz. İkisi için de ortak yıkım gibi istisnai durumlar olmadıkça. Aynı şekilde kendi aralarında çarpıcı biçimde dayanışma sergileyen Luxemburg Parkı'nın serçeleri, orada macera arama cesaretini gösteren Monge Meydanı'nın bir serçesiyle zorlu bir kavgaya girişirler. Ve Çukçe, başka kabileden bir Çukçe'yi kabile krallarının uygulanamayacağı biri olarak kabul eder. Kendi kabile üyelerine bir şey satmak cinayet sayılırken, satmak her zaman alıcıyı az ya da çok soymaktır. İkisinden biri her zaman aldatılır. Ona satış yapmak bile serbesttir. Kabile üyelerine her şey hesapsız verilir. Ve uygar insan ilk bakışta ne kadar fark edilmez olsa da kendisiyle Papuların sonuncusu arasındaki yakın ilişkiyi sonunda anlayarak dayanışma ilkelerini tüm insan türüne ve hatta hayvanlara kadar genişletir. Düşünce yaygınlaşır ama özde hep aynı kalır. Diğer yandan iyi ya da kötü kavramı kazanılan zeka ya da bilgi düzeyine göre değişir. Bu kavramda değişmez bir şey yoktur. İlkel insan, yaşlı ana babası topluluk için yük, gerçekte çok ağır bir yük haline geldiğinde onları yemeği çok iyi, yani soyu için çok gerekli bulabiliyordu. Anneleri 3 yaşına kadar çocuklara süt verebilsin ve şefkatini onlardan esirgemesin diye aile başına 2-3 çocuk bırakıp yeni doğan çocuklarını öldürmeyi de iyi yani topluluk için yararlı bulabiliyordu. Günümüzde düşünceler değişti ama geçim kaynakları da artık taş devrindeki gibi değil. Uygar insan iki kötüden birini ya yaşlı ana babayı yemek ya da herkesin yetersiz beslenmesi ve bir süre sonra ne yaşlıları ne de genç aileyi besleyemeyecek duruma düşmek, seçmek zorunda olan yaban ailenin konumunda değildir. O zamanın koşullarında yarı yaban insanın oldukça doğru fikir yürütebildiğini anlamak için kendimizi hayalimizde az çok canlandırabileceğimiz o çağlarda düşlemek yerinde olur. Düşünce tarzları değişebilir. Soya yararlı ya da zararlı olan şeyin nitelemesi değişebilir. Ama özü değişmeden kalır. Ve hayvanlar aleminin tüm bu felsefesi tek bir cümleye sığdırılmak istenirse, karıncaların, kuşların, köstebeklerin ve insanın bir noktada hemfikir oldukları görülür. Hristiyanlar sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapma diyorlardı ve ekliyorlardı, yoksa cehennemi boylarsın. Hayvanlar aleminin bütününün gözleminden çıkarılan ve yukarıdaki anlayıştan çok daha üstün olan ahlak anlayışı şöyle özetlenebilir. Aynı koşullarda sana yapılmasını istediğin şeyi sen de başkalarına yap ve eklenir. Bunun yalnızca bir öğüt olduğuna dikkat et. Ama bu öğüt toplu haldeki hayvanların yaşamının ve insan da dahil toplum halinde yaşayan geniş hayvan kitlesinin uzun deneyiminin ürünüdür. Bu ilkeye göre davranmak alışkanlık haline geldi. Zaten bu ilke olmadan hiçbir toplum var olamaz. Hiçbir soy savaşması gereken doğal engelleri yenemezdi. Bu böylesine basit ilke toplumsal hayvanların ve insan topluluklarının gözleminden mi çıkmıştır? Uygulanabilir bir ilke midir? Bu ilke alışkanlık haline nasıl gelir ve sürekli gelişir? Şimdi göreceğiniz şey budur. İnsanlıkta iyi ve kötü düşüncesi vardır. İnsan ulaştığı entelektüel gelişme düzeyi ne olursa olsun düşünceleri ön yargılar ve kişisel çıkarlar tarafından ne kadar bulandırılırsa bulandırılsın, genel olarak içinde yaşadığı topluma yararlı olan şeyi iyi, zararlı olanı da kötü kabul eder. Ama çoğunlukla bir duygudan ancak ayırt edilebilecek kadar muğlak olan bu kavram nereden kaynaklanır? İşte insan türü üzerinde asla düşünmemiş olan milyonlarca ve milyonlarca insan varlığı. Çoğunluğu yalnızca kabileyi ya da aileyi, çok azı ulusu, daha da azı insanlığı tanırken insanlık soyuna yararlı olan şeyi iyi diye nasıl kabul edilebilir ya da alabildiğine bencil içgüdülerine rağmen kabileleriyle bile dayanışma duygusuna nasıl varabilirler? Bu olgu her dönem düşünürleri fazlasıyla meşgul etti. Meşgul etmeye de devam ediyor ve yıl geçmiyor ki bu konu üzerinde kitaplar yazılmasın. Sırası geldiğinde biz de onlara bakışımızı vereceğiz. Ama geçerken belirtelim ki olgunun açıklaması değişebilse bile olgunun kendisi kuşku götürmez ve açıklamamız henüz doğru ya da tam olmasa bile olgu insan için içerdiği sonuçlarıyla birlikte hep var olur. Güneşin etrafında dönen gezegenlerin kökenini tümüyle açıklayabiliriz. Yine de gezegenler döner ve biri kendisiyle birlikte bizi de uzayda taşımaktadır. Dinsel açıklamadan daha önce söz ettik. İnsan iyi ile kötü arasında ayrım yapıyorsa, diyor din adamları, Tanrı ona bu düşünceyi isimlediği içindir. Yararlı ya da zararlı tartışılmamalı. Yaratıcının düşüncesine boyun eğmekten başka yapacak bir şey yok. Korkuların ve yabanın bilgisizliğinin meyvesi olan bu açıklamada durmayalım, geçelim. Diğerleri Hobbes gibi yasayla açıklamaya çalıştılar. İnsanda doğru ve yanlış, iyi ve kötü düşüncesini geliştirmiş olan yasaydı. Bu açıklamaya okuyucularımız kendileri değer biçecektir. Okuyucular yasanın insanı karşı koyduğu sömürücü azınlığa yararlı buyruklara bağlamak için kabul ettiği ahlaki davranış kurallarıyla birlikte onun toplumsal duygularını da basitçe kullandığını bilirler. Yasa adalet duygusunu geliştireceği yerde bozdu. O halde bunu da geçelim. Yararcıların açıklamalarının üstünde de durmayalım. İnsanın ahlaki olarak kişisel çıkarına göre davranmasını isterler ve kökeni ne olursa olsun var olan tüm soyla dayanışma duygularını unuturlar. Yine de açıklamalarının az da olsa gerçek payı vardır. Ama henüz tüm doğru değildir. Daha uzağa gitmeye devam edelim. Ahlak duygusunun kökenini kısmen de olsa düşünmüş olanlar yine 18. yüzyıl düşünürleridir. Papaz yandaşlarının sessizce geçiştirdiği ve gerçekte düşünürlerin çoğunun din karşıtı düşünürlerin bile pek tanımadıkları çok önemli bir kitapta Adam Smith ahlak duygusunun gerçek kökenine parmak bastı. Onu dinsel ya da mistik duygularda aramadı. Basit sempati duygusunda buldu. Adamın birinin bir çocuğu dövdüğünü görüyorsunuz. Dövülen çocuğun acı çektiğini biliyorsunuz. Hayal gücünüz ona verilen acıyı size hissettirir ya da ağlamaları, acı çeken küçük yüzü size bunu anlatır. Ve eğer bir korkak değilseniz çocuğu döven adamın üzerine atlar ve o kaba herifin elinden kurtarırsınız. Bu örnek tek başına hemen hemen tüm ahlaki duyguları açıklar. Hayal gücünüz ne kadar güçlüyse acı çektirilen bir varlığın hissettiklerini o kadar iyi hayal edebilirsiniz ve ahlak duygunuz daha yoğun, daha yüksek nitelikli olur. Kendinizi bu diğer bireyin yerine koymaya çalıştıkça ona yapılan kötülüğü, ona yöneltilen hareketi, kurbanı olduğu haksızlığı daha çok hissedersiniz ve kötülüğü, hakareti ya da haksızlığı engellemek için harekete geçmeye daha çok itilirsiniz. Ve koşullar tarafından, sizi kuşatanlar tarafından ya da düşüncenizin ve hayal gücünüzün yoğunluğu tarafından düşüncenizin ve hayal gücünüzün sizi ittiği yönde davranmaya ne kadar çok alışırsanız sizi bu ahlak duygusu o kadar çok büyüyecek, ardından alışkanlık haline gelecektir. Adam Smith kitapta bir sürü örnekle bu konuyu geliştirmiştir. Smith, yaşlılık dönemi eseri ekonomi politikten son derece nitelikli olan bu kitabı yazdığında gençti. Her türlü dinsel önyargıdan bağımsız olarak ahlaki açıklamayı insan doğasının fiziksel gerçekliğinde aradı ve bu yüzden bir yüzyıl boyunca cübbeli ya da cübbesiz papaz yandaşları bu kitabı unutturmaya çalıştılar. Adam Smith'in tek yanılgısı alışkanlık haline almış bu sempati duygusunun insanda olduğu kadar hayvanlarda da var olduğunu anlamamış olmasıdır. Darwin'in Malthus'tan ödünç almamış olduğu şeyleri bilmezlikten gelerek onu kabalaştıranlara rağmen dayanışma duygusu topluluk olarak yaşayan tüm hayvanların yaşamında ağır basan yöndür. Kartal serçeyi parçalar, kurt köstebekleri parçalar ama kartallar ve kurtlar avlanmak için kendi aralarında dayanışırlar. Serçelerle köstebekler de yırtıcı hayvanlara karşı öyle iyi dayanışırlar ki yalnızca beceriksizlikleri yüzünden yakalanırlar. Tüm hayvan topluluklarında dayanışma, burjuvaların bizi daha çok şaşkına çevirmek için her nakaratta erdemini övdükleri yaşam mücadelesinden son derece daha önemli bir doğa yasasıdır. Genel bir olgudur. Hayvanlar dünyasını incelediğimizde ve olumsuz koşullara ve düşmanlarına karşı yaşayan her canlı varlık tarafından desteklenen yaşam için mücadeleyi açıklamaya çalıştığımızda bir hayvan toplumunda eşitlikçi dayanışma ilkesi ne kadar gelişmiş ve alışkanlık haline almışsa olumsuz iklim koşullarına ve düşmanlara karşı mücadele eden muzaffer çıkma ve ayakta kalma şansının o kadar yüksek olduğunu saptarız. Dahası toplumun her bir üyesi toplumun diğer bir üyesiyle dayanışmasını hissettikçe zaferin ve her türlü ilerlemenin temel unsuru olan şu iki nitelik tüm toplumda daha çok gelişir. Bir yanda cesaret ve diğer yanda bireyin özgür inisiyatifi. Dahası tersine herhangi bir hayvan topluluğu ya da herhangi bir küçük hayvan grubu bu dayanışma duygusunu yitirdikçe bu durum istisnai bir sefaletin ya da istisnai bir besin bolluğunun ardından ortaya çıkar, ilerlemenin bu diğer iki unsuru azalır. Sonunda yok olur ve çöküşe giren toplum düşmanlarının önünde yenik düşer. Karşılıklı güven olmadan hiçbir mücadele olanaklı değildir. Hiçbir cesaret, hiçbir inisiyatif, hiçbir dayanışma ve hiçbir zafer. Bu kesin yenilgidir. Bir gün bu konuya geri dönecek ve hayvanların ve insanların dünyasında karşılıklı dayanışma yasasının nasıl ilerlemenin yasası olduğunu ve karşılıklı dayanışma ile bundan kaynaklanan cesaret ve bireysel inisiyatifin bunları daha iyi uygulamayı bilen türün zaferini nasıl garanti ettiğini birçok kanıtla ortaya koyacağız. Şimdilik bu olguyu saptamak bize yeter. Okuyucu bizi meşgul eden sorun açısından bu olgunun tüm önemini kendisi anlayacaktır. Şimdi ilk hayvan örneklerinin yeryüzünde ortaya çıkışını izleyen, milyonlarca yıldan beri işleyen bu dayanışma duygusunu düşünelim. Bu duygunun nasıl yavaş yavaş alışkanlık haline geldiğini ve en basit mikroskobik organizmadan onun soyundan türeyenlere, böceklere, sürüngenlere, memelilere ve insana kadar kalıtım yoluyla nasıl aktarıldığını düşünelim. Hayvan için besin ya da sindirim organı kadar gerekli olan ahlak duygusunun kökeni anlaşılacaktır.